Ayrım 4.
Bir de denizin yassı, alçak kayaları ve çakılları yalarken çıkardığı ses. Çocuğu doğuracağım diyor. Şu yaşadığımız günlere inat doğuracağım onu. Sonra usul ve hüzünle ekliyor. Ne güzel olurdu bu evde doğup büyümesi. Çocuğun orada doğmayacağını, bu evin gerçek olmadığını, bu küçük kaçamağın sona ereceğini, birkaç gün sonra gizli bildirilerin ispirtolu teksir makinelerinde çoğaltıldığı tavan aralarına, ilkel matbaalara, gecekondu mahallelerindeki örgüt evlerine, işçi semtlerine döneceklerini, adanın, bağların, sarı badanalı mermer sütunlu evin, hatta çocuğun bir düş olduğunu ikisi de biliyor. Şimdi Binköprülü kentte, kanal boyundaki garip bir kahvede oturmuş çocuğu beklerken, o uzak Eylül gününü hatırlıyor. Durgun bir göl kadar hareketsiz denizi, havadaki ılık, yumuşacık Eylül titreşimlerini, geç kalmış Ağustos böceklerini, denizin yaladığı beyaz çakılları, fıstık çamlarını, gövdeleri birbirine sarılmış yaşlı zeytin ağaçlarını, bağ kütüklerini, ada tavşanlarını, göğsünün altında kıpırdanan aşerme duygusunu, baş dönmesini, içinde kanat çırpan umudu. Konyağını yudumlarken kanalda dolaşan küçük gezi gemilerini seyrediyor. Yıllar önce çocuk küçükken ne zaman bu kente gelseler, kanal turları yapan zarif beyaz teknelere binmek isterdi. Konuşmadan, soru sormadan oturur, sadece kediler evi diye bilinen küçük teknenin yanından geçerken heyecanlanırdı. Kediler sudan korkmuyorlar mı? Korkmuyorlar, burası onların evleri. Neden kaçmıyorlar evlerinden? Çünkü alışmışlar, kediler evlerine bağlıdırlar. Fare tutuyorlar mı? Evet, bu yüzden bu teknedeler zaten. Kanallarda çok fare var mı? Evet, çok var. Beni değerler mi? Hayır, yemezler, senden korkarlar. Neden benden korksunlar? Ben çok küçüğüm. Sen küçüksün ama biz varız. Biz seni koruruz. Hayır, korumazsınız. Kaçarsınız. Beni bırakırsınız. Kanal gemilerini seyrederken keskin bir acı olmaktan çıkıp bir türlü yumuşak bir hüzne dönüşmeyen o dayanılmaz boşluk duygusuyla anımsıyor. Kaçmıştık. Onu bırakmıştık. Küçücüktü. Hiç unutmadı. Oturduğu kahve ölümcül uyuşturuculardan korumak için bağımlı gençlere fazla tehlikeli olmayan görece hafif uyuşturucuların dağıtıldığı bir yer. Çocuğun buraya sık sık geldiğini biliyor. Eylül'ü son bir kez görebilmek için 4 gündür bu kahveye geliyor. Garsonlar bu yorgun yüzlü, incecik, sarışın kadını artık yadırgamıyorlar. Birini beklediğini biliyorlar. Konyağını, kahvesini ve bir parça çikolatayı o daha ısmarlamadan getirip masasına koyuyorlar. Bazen akşamüstü, bazen gece yarısından sonra kahveden ayrılırken, İçinde tuhaf bir rahatlama duyuyor. Vedayı bir gün daha geciktirmiş olmanın, umudu bir gün daha yaşatabilmenin rahatlığı. Garson yine bir şey sormadan, fazla konuşmadan, meraklıdan çok dost bir gülümsemeyle konyağını yeniliyor. Yağmur çiselemeye başlıyor. Kahvenin beyaz dantel perdeli camlarından damlalar süzülüyor. Havada yağmurun, yüreğinde küçük, incecik, kederli bir çocuk fotoğrafının ağırlığı. Sonra birden, dışarıda giysileri ve bakışları birbirine benzeyen bir grubun ortasında çocuğu görüyor. Yer yer sökülmüş, rengi atmış, kaba el örgüsü görünümlü kazaklar, yırtık bülücinler, beyaz lastik ayakkabılar ve uzaklardan, derinlerden bakan çakmak çakmak gözler. Kahvenin kapısında, yağmurun altında birkaç saniye duraksıyor, sonra içeri giriyorlar. Çocuğun öbürlerinden farkı esmerliği ve kederli kara gözleri. Belki de bu yüzden kalabalık grubun ortasında tek başınaymış, yalnızmış gibi geliyor insana. Bir an kararsız kalıyor. Seslenmeli mi, yanına gitmeli mi, hiç görmemiş gibi mi yapmalı yoksa? Eylül diyor yavaşça. Fısıldadığını sanıyor ama aslında bağırıyor. Kendi sesini duyup irkiliyor. Bu bir hataydı, seslenmemeliydim. Kuytu bir köşede oturmalı, sessizce veda etmeliydim. Durumu hafifletip kolaylaştıran çocuk oluyor. Eski bir dosta rastlamış gibi en doğal haliyle annesine doğru geliyor. Kendine hakim, kararlı, sendelemiyor. Annesine sarılıp öperken uzamış sakallarından utanıyor. Derbederliği hiç sevmezsin anne, biliyorum. Sesinde haklı bir gerekçe, bir özür arayışı. Kim bilir ne zamandır yıkanmamış, pis kokuyor. Büyümüşsün diyor anne. Evet, gerçekten büyümüşsün. Büyümek. Hayır, hatta yaşlanmak bile denemez bunu. Kendi söylediği sözün yanlışlığını fark ediyor. Oğlunun zamanı aşmış olduğunu, zaman boyutu dışına çıktığını seziyor. İçinde onun ölümsüzlüğünü çalıyormuşçasına bir suçluluk duygusu. Yaş ve zaman bir sabit noktaya göre ölçülür. Sabit nokta benim, biziz. Onu biz yaşlandırıp öldürüyoruz. Sıkıntılı suskunluğu aşmalarına çocuk yardımcı oluyor. Burası sana göre bir yer değil. Biraz ötede, bir sonraki kanal boyunda hoş bir bistro var, seveceksin. Annesinin koluna giriyor. Kadın her şeyin bu kadar doğal, bu kadar sıradan olmasına şaşıyor. Sömestr tatilinde bu kentte üniversiteye giden oğlunu görmeye gelmiş bir anne gibiyim. Kısacık bir an, olayları gereksiz yere büyüttüğü, aslında hayatın doğal yatağında sakin sakin akıp gittiği duygusuna kapılıyor. Çocuk evden bir daha dönmemek üzere ayrıldığı günde her şey böyle sakindi. Tartışmamışlardı, sesleri yükselmemişti. Artık çok geç olduğunu, onu döndüremeyeceğini, o buluttan ve hayalden dünyanın çekiciliğiyle boy ölçüşemeyeceğini biliyordu. Bu sonu biz hazırladık. Onu büyük işlere, yüce amaçlara adanmış hayatımızın gereksiz bir eki, olmasa da olur parçası gibi peşimizden sürüklerken biz çizdik kaderini. Artık pişman olmak için bile çok geç. Birkaç parça eşyasını ve belki de artık hiç işine yaramayacak, hiç çalmayacağı bir küçücük tutam uyuşturucu değerindeki gitarını almış çıkarken, birbirimize çok benziyoruz anne demişti. İkimiz de hayalleri seviyoruz. Yalnızca hayallerimiz farklı. Sen yeryüzü cennetinin peşindesin. Benimki çok daha zahmetsiz. Biraz duman, biraz hap, bir iğne yetiyor. Şimdi ana oğul şık bir kahvede oturmuş, havadan sudan konuşarak içkilerini yudumluyorlar. Çocuk kediyi bir de 7 yılda bir açan kaktüsün çiçek açıp açmadığını soruyor. Gözleri çok uzaklardan baksa da, sesi bir başka dünyadan gelse de orada işte. Karşısına oturmuş, sanki daha o sabah evden çıkmış gibi sıradan gündelik bir konuşmayı sürdürüyor. Oğlunu ne kadar çok sevdiğini, ne çok özlediğini anlıyor birden. Onu göndermemeliydim, izin vermemeliydim. Eve hapsetmeli, yardım çağırmalı, zorla kliniğe kapatmalıydım. Sonra düşüncelerinden ve kendinden utanıyor. Böyle yapsaydım nefret edecekti benden. Sevgide hep umut vardır. O zaman aramızda sevgiye ve umuda dayalı hiçbir şey kalmayacaktı. Nerede kalıyorsun diye sormak istiyor, sonra vazgeçiyor. Bir şeyler söylemiş olmak için paran var mı diye soruyor. İdare ediyorum. Korkma, sandığın gibi değil. Gitarım var. Bazen sokakta çalıyorum. Epeyce ilerlettim. Paraya ihtiyacım olduğunda turistlerin en fazla uğradığı yerlerde şöyle bir dolanıyorum. Yine de çantasını açıp cüzdanındaki paraları çocuğa uzatıyor. Uzayan bir sessizlik oluyor. Ben gideyim artık diyor çocuk. Yine görüşürüz belki anne. Siz hep aynı yerdesiniz değil mi? Yakında dönüyoruz demek istiyor ama susuyor. Başıyla evet işareti yapıyor. Sanki hemen ertesi gün, hatta birazdan, akşam yemeğinde görüşeceklermiş gibi, sarılıp öpüşmeye bile gerek duymadan, törensiz ayrılıyorlar. Yağmur giderek hızlanıyor, nemli, ıslak bir soğuk iliklerine işliyor. Çocuk küçücüktü, kısa pantolonlu, tombul, güleç. Adaya çocuğun doğacağını ve adının Eylül olacağını haber verdiği terk edilmiş eski bağ evini aramaya gelmişlerdi. Aylardan Mayıs'tı. Ege'de bahar ilk yaza çoktan kavuşmuştu. Rıhtım kahvesindeki sandalcılara adaya geçen motorların ne zaman nereden kalktığını sormuşlardı. Eskiden buradan kalkardı da artık yolcu motorları işlemiyor. Ada karaya berzahla bağlandı. Otomobille gidebilirsiniz. Artık orası bir ada değil demek. İçinde incecik bir tel kırılıyor. Neden vazgeçip gerisin geri dönmediklerine şaşıyor şimdi. Adayı, evi, çocuğun hayalini kaybedeceğimi sezdiğim halde karşıya otomobille gitme fikrine direnmedim. Atsız köşkün barındırdığı güzellikleri yitirmeyi göze aldım. Neden? O zamanlar kaybetmekten korkmayacak kadar gençtim de ondan belki. İncecik berzahtan geçerlerken neredeyse trafik tıkanacak. Bari motorlu araçları köyün içine sahile kadar sokmasalar. Çocuk acıkmış, sıkılmış, sızlanıyor. Çoluk çocukla olacak iş değildi ama bir kere yaptık işte. Taksiden tepede inip yıkık kilisenin avlusuna giriyorlar. Kocasına sevgiyle sarılıyor, hatırlıyorlar. Yıkık kilisenin kuytu köşelerinden birinde öpüşürlerken, kara cübbeli bir papazın rehberlik ettiği bir Rum turist grubunun baskınına uğramışlardı. Papaz, suç ortağı mahcup bir gülümsemeyle özür dilemiş, bozuk bir Türkçeyle ah gençlik demişti. Öğle sıcağında köyün yolları tozlu ve ıssız. İnsanlar evlerin, avluların serinliğine sığınmışlar. Tahta panjurlu taş evlerin gölgelediği daracık sokaklardan inip sıra sıra balıkçı meyhanelerinin dizildiği sahile doğru yürüyorlar. Çocuk acıktım, susadım diye mızıldanıyor. Şimdi bir yer bulup otururuz, biraz sabret. Frapa Hasan'ın ya da Baba Yorgo'nun meyhanesine. Adaya ilk geldiklerinde, evi ilk gördükleri gün, o bağ evinin satılık olup olmadığını Frapa Hasan bilir demişti köylüler. Frapa Hasan'ın meyhanesine oturup hiç olmayan paralarla, hiç almayacakları evin pazarlığını yapmışlardı. Evet, ev bağla birlikte satılıktı. Frapa aracı olabilirdi. Asıl sahipleri Yunanistan'a göçmüştü. Para hazırsa mirasçılar peşin parayı gördüler mi, yok bağısına verirlerdi mülkü. Şimdi böyle evlerin meraklısı pek kalmamıştı. Herkes adanın öte yanında villa yaptırmak hevesindeydi. Frapa göktaşı kokulu buruk ada şarabından ikram etmişti. Gerçek alıcı olduklarına inanmıştı belki de. Frapa Hasan'ın meyhanesi eski yerinde, tam denizin kenarında. Yine de içlerinde adresi şaşırmış olma duygusu. Belki buraya hiç uymayan kırmızı meşin kaplı sandalyeler, belki o güzelim asmalı çardağın yerine konmuş rengarenk desenli branda bezinden güneşlik, belki de masaların üstündeki özenti kırmızı örtüler yüzünden. Eskiden çardak asma kaplıydı, masalar örtüsüzdü. Oraya buraya serpiştirilmiş balık ağları süs değil, sabah denizden çekilmiş gerçek ağlardı. Biz görmeyeli frapa lüks olmuş. Çocuk iyiden iyiye acıkmış, sesi şimdi daha yüksek çıkıyor. Denize en yakın masaya oturalım. İlle de balık yedirmek için hemen seyirtip, balıklarımız diye söze başlayan garsonun cümlesini bitirmesini beklemeden frapayı soruyorlar. Geçen yıl sizleri ömür, bilirsiniz, rahmetli çok içerdi. Bir gece sızdı, bir daha uyanmadı. Ya Baba Yorgo? Baba Yorgo meyhaneyi devretti, oğullarının yanına Yunanistan'a gitti. Allah sizi inandırsın, hep ağladı giderken, hiç gönlü yoktu ya. Koca karı gidelim diye tutturdu, yaşlanmışlardı. Buralarda tek başlarına kocamayı gözleri yemedi. Yorgo hala memleketim der dururmuş. Kolay değil toprağından kopmak. Balıklarımız taze, hangisini alırdınız? Biraz meze getir önce. Çocuğa bir porsiyon köfte, bir de gazoz. Bize açık beyaz şarap. Ada şarabı hala varsa tabii. Göktaşı kokulu buruk diye fısıldıyor kadın garsona duyurmadan. Öyle soğuktur ki kadeh buğulanır. Adam masanın üstünden uzanıp karısının elini sevgiyle tutuyor. Yemekten sonra evimizi görmeye gideriz. 4 yıl önce Frapa Hasan'dan ucuza satın almıştık. Ne zamandır gelmedik. Bağlarımızda üzümler filizdedir şimdi. Sonbahar gelince kehribar rengi salkımların ağırlığından kütükler yerlere eğilecek. Üzümümüzden şarap yaparız. Çocuğun odası üst katta, göz alabildiğine bağlarla örtülü yamaca bakan arka cephede olacaktı. Deniz tarafındaki odayı kendilerine ayırmıştı. Dudaklarında ilk gençlik yıllarından kalma bir dize. Ben uzun minareliyimdir doğma büyüme. Ne yapıp yapıp denizi görmek isterim. Benim yârim yengeçtir derdi adam. Yengeç burcu hep deniz deniz diye sayıklar. Havada tuz ve yosun kokusu. Ayın ilk ışıkları denize vuruyor. Çocuk asmalı çardağın altında uyuyakalmış, taze koparılmış üzüm ve keçi peyniriyle bir kadeh şarabın tam zamanıdır. Sen kadehleri hazırla. Karidesle kalamarı da koy masaya, ben çocuğu yatırıp geleyim. Çocuk kucağında ahşap merdivenleri ağır ağır çıkıyor. Arap sabunuyla tertemiz silinmiş, tel fırçayla fırçalanmış tahta basamakların gıcırtısı bir ninni gibi. Mutluluk dedikleri bu olmalı. Merdivenlerin insanın içine güven ve sıcaklık yayan türküsü, çocuğun mışıl mışıl nefesi, gecenin sessiz ve muhteşem güzelliği, ay ışığında parlayan deniz ve kayalar, birazdan içilecek bir kadeh ada şarabının buruk lezzeti, adamın hiç bitmeyen tutkusu ve sevecenliği, bu dinginlik. Mutluluğu biraz daha derinden duymak için merdiven başında oyalanıyor. Perdeleri değiştirmeli. Bembeyaz patiskalara beyaz işler işlemeli. Beyaz işli, kolalı patiska perdeler, çocuğun odasıysa rengarenk, cıvıl cıvıl olmalı. Kelebekler renk renk çiçeklere konup kalkmalı. Kırmızı göğüslü, yeşil kuyruklu mavi kuşlar gökkuşağına doğru uçmalı ve bembeyaz yelkenliler geçmeli masmavi denizlerden. İçindeki duyguların taşkınlığından korkup bir koşu aşağıya sundurmaya iniyor. Elinde şarap testisini tutan adamın boynuna sarılıyor. Bütün bu güzellikleri, bu mutluluğu kaybetmekten korkuyorum. Çocuğu, seni, evi, adayı, bu anı, her şeyi. Önce evi kaybetti. O talihsiz ada gezisinde masada fazla oyalanmadan kalkıp bağlara doğru yöneldikleri zaman. Bağlar azalmış mı bana mı öyle geliyor? Şu yeni yapılara bak, tatil evleri için bağları söküp arsa açmışlar. İçinde bir korku, bir ürperti. Evi çocuğa göstermek, henüz anlayabilecek yaşta olmasa da, seni doğurmaya bu evde karar vermiştim. Adını bu evde koyduk demek istiyor. Odanı hayalimde kaç kere yerleştirdim. Beşiğinin karyolanın yerini kaç kere değiştirdim. Kuşlu, çiçekli, cıvıl cıvıl perdelerini nasıl özenle astım bilsen. Asmalı çardağı, mermer taklidi iyon sütunlarını, serin taşlığı, gıcırdayan ahşap merdiveni, içi elma dolu eski sandığı, kırık tahta kepenkleri tanıtacak ona. Evi uzaktan gördüğünde içine bir mutluluk yayılıyor. Bu kadar kötümserliğe gerek yok. Ada karaya berzahla bağlandı diye her şeyin yıkılması gerekmiyor ya. Ev orada işte, yassı kayaların tam karşısında. Orada bir ev var. Yaklaştıkça daha iyi görüyorlar. Bir ev var ama sarı badanalı, tahta panjurlu, asma çardaklı, iyon sütunlu değil. Biraz daha ötede olmalı. Hayır, burası, önündeki kayalardan tanıdım. Bir ev var ama mermer merdivenli, yıkık taş duvarlı, bağ kütüklü, beyaz patiska perdeli, üzüm, yosun ve çürük elma kokulu değil. Bahçesi yüksek beton duvarlarla çevrilmiş, bir yanı garaj, içinde kırmızı gösterişli bir otomobil. Karşıdan bakıldığında Alplerdeki dağ evlerini andırıyor. Besbelli denizle kavgalı, bağlara da küsmüş. Çocuk çığlıkları, kahkahalar, yayvan sesli bir şarkıcının tiz perdeden söylediği, şarkımı türkümü belirsiz bir gürültü. Buram buram yağlı ızgara et kokusu. Kadın, adam, çocuk, evin karşısındaki geniş, yassı kayalıkların üstünde durup eve bakıyorlar. Burası neresi diye soruyor çocuk. Çirkin bir ev diyor babası. Eskiden güzeldi diyor kadın. Gerçekleşmeyen bir düş kadar güzel. Çocuk yorgun, huysuzlanıyor, ağır ağır dönüyorlar. Sonraki yıllarda eve de adaya da bir daha dönmediler. Asma çardaklı, iyon sütunlu eski bağ evi, gerçekleşmeyeceği daha baştan bilinen güzel düşler mezarlığında öbür ölüler arasında yerini aldı. Tüm yaşamların büyük bir hayale, muhteşem bir ütopyaya adanmış olduğu bir dünyada küçük özel hayallere yer yoktu. Yıllar sonra çocuğun düşlerin en ölümcülünün peşine takılıp evden gittiği günlerde üst üste her gece rüyasında o evi gördü. İçinde büyük bir sevinç ve mutlulukla evin kapısına koşuyor, kapıyı açıyor. Kapıyı açtığı anda önüne karanlık, dipsiz bir kuyu çıkıyordu. Her gece çırpınarak, bağırarak uyandı uykusundan. Geceleri uyumaktan korkmaya başladı. Evle çocuk arasındaki bağ lanetli bir ilişkiye dönüşmüştü. Çocuk hayatımızın odağı, amacı değil, ikiydi. Tarihe, geleceğe, bütün insanlara, bütün çocuklara adanmış yaşamımızdan aslan payı istemeye hakkı yoktu. Peki neden doğurdum onu? Neden bir çocuğum hem de bir oğlum olmasını istedim? İlkel bir analık ve dişilik içgüdüsü mü? Her yaşantıyı, her duyguyu tadıp, tüm olanaklarla ve yaşantılarla zenginleşmek tutkusu mu? Bencillik mi, özveri mi? Belki de bilinçaltı bir isyandı. Bireyin özel yaşam ve istemlerinin bastırılıp yok edilmesinin erdem sayıldığı, insanca duyguların, zaafların, özlemlerin, küçük burjuva sapmaları olarak karalandığı bir çeşit keşişlik ahlakına meydan okumaktı. Çocuk doğurma dönemi olmadığını söylemişlerdi. Gevşeme geçiciydi. Zor günlere doğru gidiliyordu. Çocuk ayak bağı olacak, en iyi militanlardan birini devrimci savaşın dışına atacaktı. Çocuğu aldırmasını öneriyorlardı. Cesurca direndim. Birlikte direndik. Çevremizde belli belirsiz bir güvensizlik ağı örüldüğünü hissediyorduk. Ne çok korkardık o zamanlar çevre dışına itilmekten, örgütten dışlanmaktan, aslında çoğunu içten içe küçümsediğimiz yoldaşların kınamasından, yabancılaşmasından. Belki de bu yüzden çocuğun devrimci çalışmaya engel olmayacağını kanıtlamak, baş kaldırılarını yumuşatmak için onu vücutlarının ve yaşamlarının bir uzantısı haline getirdiler. Birlikte yürüyüşlere, mitinglere, toplantılara, grevlere, işçi evlerine, eğitimlere sürüklediler. Bir süre sonra kimse çocuğun varlığının farkına varmaz oldu. O da kendini fark ettirmemeyi öğrendi. Önüne atılmış kibrit kutuları, iskambil kağıtları, kırık dökük oyuncaklar ve resimli kitaplarla bir köşede sessizce oynamaya, eline tutuşturulan bir simidi kemirerek açlığını bastırmaya, uykusu geldiğinde yatak seçmeden bulduğu yerde uyumaya, yabancı teyzelere, amcalara, sigara dumanlı odalara uzun geceleri alıştı. Onunla övünür, doğmasını engellemeye çalışanlara inat, ne hayatlarına ne de eylemlerine engel olan bir çocuk yetiştirdikleri için gizliden gizliye gururlanırlardı. Bir gece, neredeyse kavgaya varan şiddetli tartışmalar yüzünden uzayan bir toplantıdan dönerlerken, neden bu kadar çok bağırdıklarını sordu çocuk. Başım acıdı, kulaklarım acıdı diye üsteledi. Artık 3 yaşında, koca adam oldun. İstersen evde yalnız kalıp uyuyabilirsin dedi babası. Sesinde ne öfke ne de bir tehdit vardı ama acımasızdı. Çocuk elinde tuttuğu küçük oyuncak uçağı başının üstünde vın vın diye uçururken, bu uçak şimdi senin kulağından içeri girecek, başını patlatacak, seni acıtacak dedi babasına. Sonra alabildiğine kederli bir sesle ekledi. Koşacağım, koşacağım, koşacağım, kendimi uçakların altına atıp öldüreceğim. O geceyi çocuğun sözlerini, sesindeki hırsı, çaresizliği, yalnızlığı, kederi hatırlıyor. İçinde o anda duyduğu suçluluk, pişmanlık. Donup kalmışlardı. Yüreklerine taşıyamayacaklarını, dayanamayacaklarını sandıkları bir ağırlık oturmuştu. Bu konuyu ne kendi aralarında ne de çocukla bir daha hiç konuşmadılar. Utançlarını ve suçlarını suskunlukla kefenleyip devrimci sorumluluk mezarlığına koydular ama unutmadılar. O sözler çocukla aralarında sivri ucu kendilerine dönük bir hançer gibi kaldı. Çocuğa ölüm isteğinin nedenini hiç sormadılar. Cevaptan korktukları için değil, cevabı bildikleri ve gereğini yerine getiremeyecekleri için. Eylül'ün sessiz kederini, mutsuzluğunu seçmelerinin ağır bedeli olarak kabullendiler. Eylül bir daha uçakların altına atlayıp ölmekten, koşup koşup denizlere varmaktan hiç söz etmedi. Uyumlu, uslu, zahmetsiz çocuğu oynadı. Sürgün yıllarında yaşlı bir ninenin yanında bırakılmayıp, kısa bir süre sonra anne babasının yanına getirilişi, ona verilmiş bir armağan, bir özveri sayıldı. Küçücük yüreğine taşıyamayacağı ağır bir yük olarak yüklendi. İlk zamanlar, dil bilmezliğine yorulan suskunluğu, dili mükemmel öğrendiğinde de sürünce, çocuk psikologlarına taşındı. Kendisine gösterilen acayip şekilleri bıkıp usanmadan yorumladı. Şekillerde karanlık bir odaya gizlenmiş bir küçük oğlan çocuğu gördü hep. Önüne koyulan kağıtlara hep aynı resmi çizdi. El ele tutuşmuş bir kalabalığın ortasında, yine el ele tutuşmuş bir kadınla bir erkek ve onların biraz uzağında, hepsinden ayrı, boyunsuz, kolsuz, tek başına bir çocuk.